Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de göç ve iltica başladı. Bizler program yapımcınız Kadri Şenel, Teknik Masada Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Türkiye'de saatimiz 14.35'i gösterene dek birlikte olalım istiyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. ...2014 yılında her gün ortalama 42 bin kişi mülteci sığınmacı olmak zorunda kalmış ya da ülkesi içinde yerinden edilmiş. Son 4 yıl içinde dünyada zorunlu göçe maruz kalanların sayısı 4 kat artmış. İşte bu bilgi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin hazırladığı Küresel Eğilimler raporundan. Yine aynı rapora göre dünyadaki mültecilerin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Türkiye şu anda en fazla mülteci sığınmacı barındıran ülke konumunda. Bugünkü programımızda Küresel Eğilimler raporundan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ülkemizdeki mültecilere, sığınmacılara yönelik çalışmalarından söz edeceğiz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Selin Ünal, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyayus, sizler de hoş geldiniz Sayın Okyayus.
Hoş bulduk.
Efendim, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından geçen ay Küresel Eğilimler raporu açıklandı. Dünya çapında yerinden edilen toplam kişi sayısını ve dünya üzerindeki dağılımını göstermesi bakımından şüphesiz çok önemli. Bu çerçeve ışığında Küresel Eğilimler raporunu detaylı şekilde sizlerle işleyelim istiyoruz efendim. Buyurunuz Sayın Ünal.
Çok teşekkür ederiz. Çok zamanlı bir gerçekten program olacak bizim açımızdan da. Davetiniz için de çok teşekkürler. Gerçi geçen hafta da konuşmuştuk sizinle. Biz tam bu Küresel Eğilimler raporunu açıkladığımızda İstanbul'daydık. Yüksek Komiserimiz Antonio Guterres buraya geldiler. Hem bu raporun açıklanması için ayın 18'inde hem de 20'sinde Dünya Mülteciler Günü'nü özellikle Türkiye'de kutlamak için kendisi buradaydı. Angelina Jolie ile beraber özel temsilci, biliyorsunuz kendisi de. Türkiye'nin seçilmesi... Çünkü biz bu raporu her sene yayınlıyoruz. Türkiye'nin seçilmesi çok önemliydi. Biraz önce siz de altını çizdiniz. Sayılara bakıldığında bugün Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda. Dünyada ayrı bir yeri var. Sağlanan yardımlar konusunda da çok ayrı bir noktadayız dünya örneklerine bakılırsa. Ve bugünkü resimde aslında o raporun bizim önümüze çıkardığı en çarpıcı gerçeklerden biri, dünyada 60 milyona yakın insanın evini zorunlu olarak kaybetmek zorunda olduğu bir dünyada yaşıyoruz biz. Hani milenyumun üzerinden 15 yıl geçmiş, artık gelişmiş bir çağda yaşadığımızı düşünürken maalesef insanların evlerini zorunlu olarak terk etmelerini görüyoruz ve bu sayılar gün geçtikçe artıyor. Bu 60 milyon geçtiğimiz yılın sayılarından %16, bir 10 yıl geriye baktığımızda %60 daha fazla insanı temsil eden bir rakam. Bunu rakam olarak adlettirmek de istemiyoruz biz. Çünkü biz evet Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği çalışanları olarak mültecilerle, sığınmacılarla görüşüyoruz, buluşuyoruz. Hocam da kendisi de görüşüyor. Birebir dertlerini dinleyip deneyimlerini duyduğunuz zaman onları sayı olarak görmek istemiyorsunuz. Her biri içinde birer trajedi, birer hayat hikayesi barındıran 60 milyon insan bugün kendi evini zorunlu olarak savaştan, zulümden, herhangi başka bir sebepten terk etmiş zorunda. Bunların 20 milyona yakını mülteci durumunda. Mülteci biliyorsunuz kendi ülkesinde artık barınamayan kişiler anlamına geliyor. Uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan kişiler anlamına geliyor. Geri kalanlar da kendi ülke içinde bir şekilde mecburi durumlardan dolayı artık yaşayamaz halde yer değiştiriyorlar. Bu tabii dünyanın gitgide maalesef savaş içinde olduğunun açık resmini bize çiziyor. farklı alanlarda bitmeyen çatışmaların üzerlerine yenilenen ve şiddetlenen çatışmaları üst üste görüyoruz. Yemen'de biliyorsunuz oldu. Afganistan'da 10 yıllardır devam eden bir sıkıntı var. İşte Suriye krizinin 5. yılındayız. Irak'a sıçramış bir durum var. Bu bizim coğrafyamız, hani biraz daha yakın. Libya'da öyle. Afrika'da bitmeyen çatışmalar var. Dolayısıyla birçok insan uluslararası camianın yardımına muhtaç durumda. Tabii ki öncelikle politik çözümlere ihtiyaç duyuluyor. Ama bizim gibi insani kurumlar bu politik çözümün geç kaldığı ve geç kalmanın yanı sıra gerekli yardımları yetiştirmede de yetersiz kaldığı günlerde biz de çaresiz bir durumda kalıyoruz. Bu raporun aslında bizim önümüze koyduğu ikinci bir gerçek de, böyle gün gibi gerçek de, artık bizlerin, insani çalışanların, Birleşmiş Milletler'in yetersiz kaldığı gerçeğidir.
Tam bu noktada bir şey söylemek isterim. Biz bu konuyu birkaç kere konuştuk. Bir tarafta bu insani boyut, sayılar, yurtlarından kaçmak zorunda kalan insanlar, felaketler. Öte yandan ülkelerin yapmak zorunda kaldıkları şeyler ve bunları yapmadıkları gerçeği. Sanırsam yüksek komiserlik onu da gündeme getirecektir, değil mi? Bu Avrupa meselesi konuşulur, yük dağılımı konuşulur, kapalı kapılar, kapılar kapatılır, yabancılar politikası katılaşır. Burada mülteci yüksek komiserliği, burada da bir sinyal, bir işaret, bir mesaj vermek istedi mi acaba Türkiye gelerek? Çünkü dediğim gibi çok fazla şu an bir bölgede yoğunlaşıyor. Tabii dünyanın her yerinde insanlar kaçmak zorunda kalıyor evlerinden, yurtlarından. Fakat burada bir mesaj da verdi mi mesela Avrupa'ya?
Evet, kesinlikle çok doğru söylediniz. Verilen mesajlardan biri de artık gitgide bu sığınma ihtiyacı içinde olan kişilere Avrupa'nın ya da gelişmiş ülkelerin kapılarını gitgide kapattığı bir dünyadayız maalesef. Hani Avrupa'da işte görüyorsunuz, ülke sınırı, sınır kontrolü, güvenliği her ülkenin yapmakla zorunlu olduğu, mükellef olduğu bir durum. Kendi vatandaşı için tabii ki. Bu apayrı bir konu ama insani ihtiyaçlar içinde olan kişilerin koruma talebine cevap vermek de bir uluslararası sorumluluk. Hı hı. Dolayısıyla biz dediğim gibi gün geçtikçe o sınırların daha katılaştığı, insani yardıma ihtiyaç duyanların ve sığınma talebinde olan kişiler için çok daha zor olmaya başladığı günümüzde. İşte duyuyoruz, Bulgaristan'ın sınırlarına duvar örmesi, teller çekmesi, işte Macaristan'ın aynı şekilde bir açıklama yapması gibi farklı farklı örnekler var. Bunların olduğu bir dünyada maalesef Türkiye'nin açık sınır politikasıyla 5. yılına girmiş olan sadece Suriye krizinden bugün ülkemizde 1.8 milyona aşkın Suriyeli sadece mülteciyi barındırıyor olması ve hala bu açık sınır politikasını tabii ki ülke güvenliğini göz önüne alarak devam ettiriyor olması. Çok yakın zamanda Tel Abyad'da yeni bir çatışma oldu ve Akçakale sınırımıza gelen bir sürü sığınmacı oldu ve mülteci durumuna düştüler. 24 bin kişiye yakın insan alındı o kısa zaman zarfında. Bu hani bakarsanız Avrupa'nın hani kim bilir kaç ayda içine aldığı, kabul etmek durumunda kaldığı sayılarla.
Peki Selin Hanım, sözünüzü kestim ama bu bağlamda bu buluşma, Guterres Türkiye geldi, seyahat etti, basın herhalde çağırdı. Bu yeterince örneğin Avrupa'ya bu bilgiler verildi mi, yansıdı mı? Yani bizde mesela çok yansıdı ama işte Almanya'da, Fransa'da ben takip ediyorum biraz. Sanki bu biraz bilinçli mi artık, bilinçli değil mi bilemiyorum ama çok da yansımıyor sanki o ülkelerde bu durum.
Yani şöyle, ne dersiniz? Artık o kadar gün gibi gerçek ki onlar da yapamadıklarını, yapmadıklarını o kadar gün gibi bizlerce farkındalar ki. Çünkü her platformda, her okasyonda bunlar devlet yetkililerinden işte bütün yetkili organlara direkt iletilen mesajlar olmanın yanı sıra bizim oradaki ülkedeki, oralardaki arkadaşlarımızın direkt çalıştıkları insanlarla paylaştıkları gerçekler olmasının yanı sıra tamamen bir politik mesele. Yani politik duruş, kararla alakalı bir durum. Eminiz ki yani, alıyorlar ama dediğiniz gibi bu...
Mülteci Yüksek Komiseri etkili olabiliyor mu Selin Hanım bu durumda?
Maalesef kendi de söylüyor. Daha fazlasını görmek istediğimiz bir dünyada yetersizlik içindeyiz. Ve bu da bizim elimizi insani çalışan kurumlar, ortaklar, vakıflar olarak tüm STK'lar, uluslararası STK'lar adına konuşabilirim. Hepimizin elini bağlıyor. Çünkü siz yani Birleşmiş Milletler'in bir ülkesi, toprağı yok. Biz bir yerde sığınma talebi içinde olan insanları alıp toparlayıp onlara bakmak durum, yani öyle bir durum yok. Birçok insan da onu düşünüyor. Mesela Birleşmiş Milletler niye yetersiz kalıyor? Bu ülkelerin sorumlulukları, uluslararası hukuk bunu gerektiriyor. Cenevre Konvansiyonu'na imza attığınız
siz
zaman...
Siz zannedersem, kusura bakmayın, biraz diyalog. Şöyle bir sorun da var sanırsam. Şimdi Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği insani açıdan eyleme geçen bir kurum, bir kuruluş, bir örgüt, uluslararası çalışan. Ama öte yandan demin dediğimiz nedenlerden dolayı siyasete girmek zorunda kalıyor, değil mi? O bir çelişki, yani o sıkıcı bir durum. Yani bir tarafta siz insanlara yardım etmek istiyorsunuz, sizi ülkelere çağırıyorsunuz faaliyette bulunsunlar diye. Ama siz kendiniz bu bağlamda siyaset yapmak zorunda kalmıyor musunuz bir yerde? Bu çok
belki bir
çelişki yatıyor, yaratıyor
evet,
belki de.
Siyasi mesajların olduğu bir şey. Çünkü devamlı ülkelere çağrı yapıyorsunuz. Devamlı bu sayıların ve haksız hani bu balans edilmiş. Mesela Türkiye'deki sayılara bakıyorsunuz, Avrupa'daki sayılara bakıyorsunuz. Hani karşılıklı koyamıyorsunuz bile. Ya da mesela hani ne gibi yaptırımlarımız olabiliyor? Görebildiğimiz tabii bunların hepsi mesaj vermeyle alakalı. İşte çok yakın zamanlarda havaların da ısınmasıyla biliyorsunuz birçok trajedi yaşandı Akdeniz'de. Libya'dan çıkan, İtalya'ya ulaşmaya çalışan, işte Türkiye'den de yeni bir rapor yayınladık, onu da söyleyeceğim size. Mini bir rapor, Akdeniz'deki mülteci krizini gözler önüne seren bir rapor. Onun da detaylarından kısaca bahsedelim. İnsanlar bir şekilde Türkiye'ye sığmışlar, Lübnan'a sığmışlar, tamam, ama artık yetersiz görüyorlar kendileri için bir yaşam, belki umutları, belki farklı Avrupa ülkelerinde tanıdıkları aile bireyleri var. Oralara gitmek istiyorlar ama kapılar dediğimiz gibi o kadar limitli, açık ki. Neredeyse kapalı. Dolayısıyla belki, farklı yollar deniyorlar ve o trajedilerden sonra hani bir kazada Nisan ayında 1000+ kişinin öldü veya kayboldu, bulunamayan vakalarla karşılaştık. Gerçekten denizlere gömüldü insanlar. Bunlar umut için böyle bir hayaller içinde değil, umutsuzluktan yola çıkan insanlar. Altlarını çizmek lazım. Yani hani çok güzel bir dünyaya gidiyorum değil. Siz de izliyorsunuz mutlaka haberlerde. Küçücük botlara tıkış tıkış tıkış binmiş ellerinde minicik bebekleriyle. Yani daha hayatlarında belki denize ayaklarını sokmamış insanların uluslararası suları geçmeye çalıştıkları deneyimlerden bahsediyoruz. Hani kurtulanların röportajlarını izlemişsinizdir. Çok korkunç şeyler bunlar. Çok çaresizce.
Belki bu raporla girmesin ama bir şey daha sormak isterim bu bağlamda. Bu kadar peki Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğin kendisi bu işlerin üstesinden gelebilmek için, bilgi toplamak için istatistikler lazım, bilgi lazım, sayılar, bunları siz aktarmanız gerekiyor. Size peki bütün bu süreçte, özellikle bu Suriye kriziyle birlikte 4-5 yıldan beri yardım, size verilen yardım arttırıldı mı bari? Yoksa o da aynı mı kaldı? Yani onu çok önemli bir şey. Çünkü siz hani bölünemezsiniz. STK aynı şeyleri yaşıyorlar. Sizin işleriniz daha arttı ama şey de arttı mı acaba?
Yok,
o destek.
Evet, evet.
O çok önemli bir şey.
Yani maalesef keşke öyle olsa ve biz de daha fazla ulaşabilsek. Sayılar artıyor. İhtiyaç içindekilerin sayısı artıyor. Krizler bitmiyor ve tırmanıyor artık dediğiniz gibi. Ters bir şey olarak, gelişim olarak maalesef bize yapılan, Birleşmiş Milletler adına konuşayım, sadece UNHCR, Mülteciler Yüksek Komiserliği adına değil. Mesela bir bölgesel müdahale planımız var. Suriye krizi üzerine işte farklı BM ajanslarının, STK'ların olduğu bir plan. Her sene yapıldı 2012 yılından itibaren. Şimdi Kalkınma Ajansı da bizimle beraber liderlik yapıyor. Çünkü artık bu Suriye krizi, insani krizi boyutundan birazcık siyasi ve kalkınma krizine dönüştü artık. Daha farklı, yani ülkeye dönseler dönemeyecek durumdalar. Ülke alt üst olmuş durumda. Bizim ülkemizde veya Lübnan'da, Ürdün'de baktığınız zaman yerel halkla beraber yaşıyorlar. Artık birleşmiş durumlar. Hani etkileri sadece belli bir yerde değil, sosyal açıdan baktığınızda birçok yere etkileri olan bir duruma geldiğinden bu müdahale planı mesela işte 4.53 milyar Amerikan doları için çağrı yapıldı. Bu sadece mülteciler değil, yerel halkın desteklenmesi adına da, sadece Türkiye değil, tüm bölgedeki bu 5 ülke, Ürdün, Lübnan, Irak gibi, hani Irak, Türkiye, Suriyelileri barındıran ülkelerden bahsediyorum. Mayıs ayı sonunda 1.1 milyar doları sadece finansman alabilmiş durumda. Ve hani ülke dağılımlarına baktığınızda Türkiye hep en az miktarda finansmanı alan. Daha
şimdi ben dışarıdan, Selam, ben dışarıdan bakan biri olarak, bir de sosyal bilimci olarak bana bu biraz Doğru mu bilmiyorum, belki spekülasyon. Bu sanki bilinçli de yapılıyor. Yani hani bu kadar insanlar insanlık dramlarından bahsediyorlar, konuşuyorlar. Fakat öte yandan dediğiniz gibi somut yardım yapılacak kaynaklar da yok ve vermiyorlar da. Bu sanki bir politika. Hani baktığımız zaman sanki bu genel yabancılar politikasının bir parçası haline dönüştü bu mülteci politikası sanki.
Öyle. Sizin dediğinizi destekleyici bir şey de ben ekleyeyim. Bu dediğiniz doğru gerçekten. Hani şöyle doğru. Evet, herkes söyleme geldiğinde birçok
ülke... Çok fazla söylem var çünkü.
Elinden geldiğini yapma ya da değerlendirme konusunda açıklamalarda bulunuyor ama mültecileri barındıran ülkelerin %86'sı refah düzeyi düşük ya da gelişmekte olan ülkeler. Hani bu da bir gerçek. Öyle bakarsanız maddi desteği belki evet gelişmiş ülkeler yapabiliyorlar ama dediğim gibi maddi destekte de görüyoruz. İşte 4.53 milyar Amerikan dolarının yanında yılın yarısına geldik 1 milyar dolarını ancak toparlayabilmişiz tüm bölge için. Ve bu kadar insan sayısı gitgide artarken bu insanların işte çocuklar diyoruz yarısı okula gitmeye çalışacaklarken işte ne bileyim gıda yardımı yapabilecekken artık kesme noktasına geliyoruz biz Birleşmiş Milletler olarak maalesef. Yani öyle bir şeyde ki Antonio Guterres de Sayın Yüksek Komiser aynı şeyi gerçekten artık bizim biz kapasitemiz yok dedi açık açık. Yani bizim buna yetişmeye, bu insani krize yetişmeye kapasitemiz yok. Çünkü yeterli yardım yok. Bir politik siyaset yok. Bir dayanışma yok. Ortak durma yok. Farklılıkların artık bırakılması gereken bir noktada olduğumuzun işaretini verdi. Çünkü bu sadece artık Suriye'yi, Irak'a değil. Artık gide gördüğünüz gibi genel olarak bölgeyi hepimizi etkileyecek. Avrupa sanmamalı ki yani hani siz sadece Bulgaristan kapısını tutarak oradaki insan o bütün bölgenin dengesini, ekonomisini, yapısını değiştirecek, etkileyecek bir işte terör eylemlerini görüyoruz hani en basitinden. Bir ortaklık bulunmadığı takdirde tüm dünyanın dengesini maalesef bozabilecek seviyelere giden bir gidişat içinde korkunç bir resim bence bugünkü dünya.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Selin Ünal ve Otur Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümünden Mehmet Okyavuz konuklarımız.
Ben hadi Selin Hanım somut raporlara falan da girelim elbette, bu çok çok önemli ama ben belki kısa bir cevap alabilirim, şunu da söylemek isterim. Aslında Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği bana kalırsa bütün Avrupa'nın bu hep şey deriz koordine yabancılar politikası, göç politikaları, bunlar böyle koordine edilmeye çalışıyor ama sanki sizin örneğin uzmanlarınız bu komisyonlarda, bu gruplarda, bu da içinde olsa daha hoş olurdu değil mi? Onlar sanki dışarıda kalıyorlar. Hani bir tarafta bürokratlar bir şey yapıyor. Örneğin Almanya'da ya da bir araya geliyorlar. Fakat siz bir kulvarda mücadele ediyorsunuz. Onlar kendi bağlamlarında konuşuyorlar. Bunu da zannedersin Guterres gündeme getiriyordur. Hani bir nevi danışma kurullarının kurulması, bilgilendirilmeli insan. Çünkü bu politikaların bir kısmı zannedersin bilgisizlikten de kaynaklanıyor. Hala bu krizin boyutundan haberdar değillermiş gibi sanki geliyor bana. Bilmiyorum bu doğru mu?
Yani artık o kadar öyle bir çağda yaşıyoruz ki görmemek, mümkün bilmemek imkansız ve hani her ülke bunu içinde yaşıyor aslında. Yani ve bu hiçbir ülkenin ben bunu görmek istemiyorum, ben bunu tamamen arka plana attım, işte yorgan altı ettim neyse gibi bir lüksü olacak durumda değil. Çünkü bu insanlardan bahsediyoruz ve yaşam için insanlar sonuna kadar deniyorlar şanslarını. İşte Akdeniz örneklerinden bahsettik. Bu seneki İlk yarı yılda 137 bin kişinin Yunanistan'a, Avrupa'ya bir şekilde ulaştığını biliyoruz. Bunlar ulaşan sayılar.
Çok
geçtiğimiz senenin yani tüm 2014 yılında bu sayı 75 bindi. Bu senenin yarısında 137 bin. Yani hani daha bunun bir ikinci yarısı var, yaz ayı falan şimdi. Yani insanlar gün geçtikçe bu yolu deniyorlar. Başka bir o raporda görünen Türkiye'den Yunanistan'a ulaşmak isteyen insan sayısındaki artış. Bu yani... Şimdi şöyle gerçekten dayanışma gösterilmesi gereken bir konu. Avrupa Birliği bakanları bu büyük trajedilerden sonra bir toplantı yaptılar. Evet. biliyorsunuz Dışişleri Bakanlıkları seviyesinde ve dediler ki işte Avrupa'ya bir şekilde ulaşan yasa dışı yollarla ya da bir şekilde ulaşan sığınmacıların ülke birlik içinde, Avrupa Birliği içinde eşit dağılımı. Çünkü en fazla Yunanistan ve İtalya'ya gidiyorlar ve oradaki barınma koşulları, resepsiyon koşulları diyoruz. Onlar da çok çok düşük seviyede olmaması gereken şartlarda bir dağılım yapılsın dendi. Ve hani 20 bin kişinin dağılımı yapılacak dendi. Şimdi 20 bin kişi diyorsunuz. Ben size 2 dakika önce mesela Tel Abyad'dan geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye alınan Suriyeli sayısının 24 bin civarı olduğunu söylüyorum. Hani Göç Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız, AFAD'daki arkadaşlarımız, sınırdaki jandarmamız, polisimiz, yani insani boyutu ben birebir giderek gördüğüm için o insanlara kapı kapatmak, evet hani politik karar başka, insani karar başka. Tabii ki politik olarak ülkenizin sınır güvenliği falan hepsi olması gereken gerçekler ama insani ihtiyaç içinde olan insanları görüyorsunuz orada. Hani botlara binip gitmeye çalışan insanları da görüyorsunuz. Guterres'in, Angelina Jolie'nin Türkiye'ye özellikle gelip hem bu rapor açıklamasında hem Dünya Mülteciler Günü'nde bir dayanışma örneğini Türkiye'deki çalışanlarla, birebir o insanlarla yapmak istedi. Oradaki mültecilere desteklerini iletmek istediler birebir. AFAD Başkanı Sayın Fuat Bey bizlerle kampı gezdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeler yapıldı. Başbakanımızla yapıldı. Her seviyedeki insanla Sayın Guterres görüştü.
Bu rapordan örnekler verebilir misiniz Selin Hanım? Yani bu raporun en önemli mesajları, bilgileri neydi acaba? Yani, çünkü zannedersin ne kadar uzunlukta bir rapor. Bir yerde yayınlandı mı mesela?
Tabii,
erişebiliyor muyuz?
Tabii ki. Rapor bizim web sitemizde var. Çok Birleşmiş önemli. Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yani genel küresel olarak kullandığı Cenevre'den yönetilen web sitemizde var. Facebook şeyimiz var, bizim hesabımız var, orada var. Devamlı yayınlıyoruz aslında. Mesajlarımız da yayınlıyoruz.
Bu devam eden bir süreç aslında. Çünkü bunlar toplumsal hareketler, bir istatistiksel bir veri ortaya koyuyorsun, hemen değişebiliyor. Dediğiniz 20 bin kişi birden gelebiliyor.
Kesinlikle öyle.
Ve hiç yetmiyor bu.
Kesinlikle öyle.
Sürekli cephede orada olmanız gerekiyor. Sahada, alanda.
Öyle.
İnsan gerekiyor. Çok zor bir işiniz.
Ve hani gitgide, yani şöyle bir laf vardır ya, tünelin ucunda ışık görmüyorsunuz. Hani bu ne zaman düzelecek? 5. yılına girdik. Artık insani kriz olmaktan yanında aynı zamanda bir kalkınma krizi haline de gelmiş bir durum. Burada büyüyor çocuklar, burada doğuyor çocuklar. Yani kendi ülkelerinin dışında eğitim almak istiyorlar. Evet, Türkiye'de gerçekten onlara sağlanan sığınmacılara, mültecilere, özellikle sizin de bildiğiniz gibi yeni o ilk defa Türkiye'nin sahip olduğu yasanın verdiği haklardan dolayı ve özellikle Suriyeliler için verilen geçici korumanın altındaki belirlenmiş haklar çok ilerici. Yani dünya örneklerine baktığınızda evet, Sayın Guterres'in de söylediği bir şey. Bu gerçekten örnek teşkil eden bir resim şu an, Türkiye resmi. Biz o yüzden burada müteşekkir olduğumuzu, çünkü bu kadar büyük sayıda insana bu kadar uzun süredir kapılarını açmış olmak dünyada şu anda görmüyoruz.
Çok az bir destek.
Peki peki o feedback geliyor mesela, bunu Avrupa ülkeleri, politikler, bürokratlar, gazeteciler de örneğin geliyorlar. Farkındalar mı? Size bunu söylüyorlar mı?
Kesinlikle örneğin farkındalar. Yani hani devlet yetkilileriyle de görüştüğünüz zaman onlar da üst düzey görüşmeler yapıyorlar farklı kurumlarla, ülkelerle, delegasyonlarla. Herkes söylüyor, evet. Yani evet, siz bu kadar uzun zamandır bu kadar büyük yardımları, bu kadar paralar harcayarak içten, gönülden yaptığınızı biliyoruz, müteşekkiriz. Ama işte fark, biz hep onu söylüyoruz. Tamam, ama bu sadece ve sadece komşu ülkelerin ya da sadece Türkiye'nin sorumluluğu veya görevi olan bir durum değil kesinlikle. Teşekkür etmek yetmiyor. Hani bir şeyleri yapmak lazım. Maddi kaynaklar verilebilir ama maddi kaynağın desteğin yanı sıra farklı dayanışma örnekleri var. Her zaman söyledik. Üçüncü ülkeye yerleştirme programları olabilir. Çocuklar için burs programları olabilir. İnsani kabul programları olabilir. Ne bileyim, çalışma programları ülkeler arası yapılabilir. Bir sürü farklı istendikten sonra yapılabilecek, ülkenize bu insanlara hayat umudu verebilecek farklı programlar var ve biz onlar için bu programların, ülkelerin iyi niyeti ve kararı kabul olduktan sonra kolaylaştırmak için her zaman orada olacağımızı en başından beri sürecin söylüyoruz ki rakamlar bu kadar büyük değildi.
Sayın Ünal, bir dinleyicimizin sorusu var, onu sizlere yöneltmek istiyorum. Almanya'dan Ali Oda isimli dinleyicimiz.
Sorusu şu şekilde: Türkiye'de şu anda sayısı 2 milyonu aşan göçmen var. Bu insanlar çeşitli sebeplerle Türkiye'ye sığınmışlar. Fakat içlerinde kendi ülkelerine kalarak memleketlerini savunabilecek durumda olanlar vardır. Ama ülkeleri için, kendi gelecekleri için mücadele etmek varken Türkiye'ye sığınıyorlar. Göçmenler için de kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da sığınacak toprak aramasını anlayabiliyorum. Bu insanlara kucak açmak insanlık gereğidir. Ama kendi ülkesini savunmak varken kaçan insanları anlamıyorum. Türkiye sınırlarından sığınmacı kabul ederken bu insanları ayıramaz mı diye bir soru yöneltmiş. Konuklarımı yöneltmek istiyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi tabii farklı açılardan bakılabilir. Sığınma profiline, sığınan insanların profiline baktığınız zaman %75'inin kadın ve çocuk olduğunu görüyorsunuz. Yani yarısı çocuk bu insanların. Ben kendim kampları geziyorum. Gerçekten yani erkekleri de görüyorsunuz tabii ki. Kadın erkek ayrımı yapmak istemiyorum ama profil resmine baktığınız zaman böyle bir resim var. Sığınmak için kapınıza gelen insanları, ben mesela geçen yıl Suruç'tan o çok büyük akının yaşandığı zaman kendim orada sıfır noktasındaydım ben de. Destek vermek için oradaki, dediğim gibi hem Göç Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar orada kayıt işlemleri yapıyorlar. AFAD yardım dağıtmaya çalışıyor. Türk Kızılayı bir yerde bir şeyler yapıyor. Orası böyle gerçekten bir görünmesi gereken bir şeydi. Yani hani insan ağlayamıyorsunuz bile. Çünkü yani hani öyle, o kadar duygusal bir şey. Sırtlarında şeylerle çamur toprak içinde gelmiş insanlar. Nasıl bir ayrım? Orada görüyorsunuz ki tamamen bir travma, psikolojik olarak şok içinde geliyor insanlar. Kayıt altına alınma o yüzden çok önemli. Kayıt altına alınıyor bu insanlar Türkiye'de. Dediğim gibi kayıtlı neredeyse 1.8 milyon Suriyeli mülteci var ve kendilerine bir kimlik kartı veriliyor. Ve o kimlik kartı sayesinde de işte belirli haklardan, hizmetlerden faydalanabiliyorlar. Kimin nerede ne yaptığıyla ilgili zaten bu hani uluslararası hukukta da zorunlu olarak bir yerde tutamazsınız. Kamplarda tutmak da zorunlu değil. Kamplarda kalabiliyorlar, kalmayabiliyorlar da. Hareket özgürlükleri var bu insanların. Çünkü bunlar ne suçlu ne de bir yere mahkum olmak zorunda olan insanlar. Onlar da sizler, benim gibi sivil insanlar. Sivil altına çiziyorum. Mülteci olabilmek için insanların sivil karakteri, o kampların da sivil karakterleri çok önemli. Dolayısıyla buraya sığınan insanların, biz de hep diyoruz yani eğer eskiden mesela orduda çalışmış ya da bir silah işte orada çalışmış eski bir ordu mensubuysa sivillerin kaldığı kampta kalmıyor zaten. Onun için ayrı bir kamp yapılmış. Bu da uluslararası hukukta da böyledir. Çünkü onlar da tekrar sığınmacı durumuna düşebilirler. Ama sivil karakterinin altını çizmek lazım. Belki soruyu soran arkadaşımız daha çok anlayabilmiştir bu noktada. Çünkü ülkeye alınırken bu insanlar kayıt altına alınıyorlar ve kamplara yerleşmek isteyenler yerleşiyor ve oradaki sivil karakter de korunuyor.
Bir de sanırsam şeyi ayırmak lazım. Her şeyin de bir zamanı var deriz ya. Yani bu insanlar o an için geldikleri zaman hakikaten hep toplumsal dinamikler diyoruz, felaket diyoruz. Almaktan başka zaten yapılacak bir şey yok ve bu yapılması gerekir.
Zaten bilemezsiniz.
Bilemezsiniz, kategorize edemezsiniz. Zaten kategorizasyona başladığınız an, yani bir yerde, sadece mülteci konusunda değil, yabancılar politikasında hep konuştuk. Yani emek göçünde de konuştuk. Başka yerlere doğru gidebilir. Yani o başka bir boyut. Ama şu an zannedersem bu insanların karşısında dediğiniz gibi insani yardım vermekten başka yapılacak bir şey gerçekten de yok.
Tabii ki.
Yapılması gereken budur.
Farklı konular, farklı...
Başka zamanlarda da. Başka kulvar.
Kişilerin hani konusu olabilirler ama mesela buraya geldikten sonra da tabii ki önemli bir konu ama o yüzden bir ülke var. O yüzden Türkiye sağlam. O yüzden Türkiye'nin işte güvenlik birimleri var, jandarması, askeri var gibi. Hani o yüzden bunlar var. Biz tamamen insani boyutta yapılması gereken, o insanların insani ihtiyaçları içinde girmek için
bence
sizden koruma
önemli.
Yalvarıyorlar ve onu alıyorlar. Bu zaten uluslararası hukukta yapmak zorunda olduğumuz bir şey ama artık onu aşarak çok insani, gönülden yapılan bir yardım sisteminden bahsediyoruz Türkiye'de. Ve geri dönmek istedikleri zaman da yani kapılar kapalı değil. Tabii ki geri dönebiliyor bu insanlar. Ama uyarılıyorlar. Yani gittiğin, bizim de öyle bir şeyimiz var. Altını çiziyoruz. Gittiğin topraklar çatışma toprağı. Yani gittiğin zaman gene hayatın risk altında olabilir. Bilerek ve kendi gönüllü olarak gitmek istediği zaman siz kimseyi hayır oraya gidemezsin orada. Öyle bir şey yok zaten. Herkesin dediğimiz gibi hareket özgürlükleri
şey de, bir zamanımız tamam, hep kaldı. Şey deriz hani kalıcılık meselesi. Siz ne diyorsunuz? Hani biz hep deriz %30-40 kalıcıdır. Öyle rakamlar var, görüşler var. Siz buna Birleşmiş Milletler olarak katılıyor musunuz? Guterres bununla ilgili bir şey söyledi mi? Bu insanların kalıcılığıyla ilgili, entegrasyonlarıyla ilgili.
Guterres'in de söylediği bir şey var. Biz Çünkü Ankara'da ASAM'ın merkezine gittik, buradaki mültecilerle konuştuk. Muğardere gittik, Suruç'a gittik. Kimle konuştuysak, yıllardır gidiyorum ben işte onlar burada olduklarından beri. Ve öncesinde de hepsinin tek söyledikleri bir an önce dönmek istiyorlar.
Bunu
kim
söylüyor,
ister? Evet. Kim ister?
Tabii ki.
Ama şartlar elverişli olmadığı zaman da mecburen kalıyorlar. Tabii onlar burada kalırken de yapılan yardımlar insani boyutta onların burada insani şekilde hayatlarına devam edebilmesi için uygun duruma getirilmiş durumda. Türkiye'de bu böyle. Biz istiyoruz ki bu resim daha farklı ülkelerde bu Türkiye örneğiyle genişlesin ki ve bu büyük sayıda insanlar hayatlarından ve geleceklerinden kopmamış olsunlar.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Selin Ünal, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyağız'la konuklarımız çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta Türkiye'de göç ve ilticada buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.